Bir adım ileri.
Efendim, Türkiye'nin Ses Radyosu'ndan hepinize merhaba. Biz yurt dışına gitmiş olan başarılı öğrencilerimizin hikayelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu hafta yine başarılı öğrencilerimizden Profesör Doktor Nevzat Artık, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Efendim, bizim duayen ismimiz, her zaman bize destek veren çok önemli bir isim. Daha önceki programlarımızdan da kendisini hatırlıyorsunuz tabii ki. Nevzat Hocam aynı zamanda gıda profesörü, dolayısıyla hem de bu başarılarından dolayı devlet tarafından yurt dışında eğitim alması için yüksek lisans ve doktora eğitimiyle ilgili çalışmalarını yapmak için ve orada başarı sağlaması için gönderilmiş bir isim. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Mustafa.
Nasılsınız
Bey?
Hocam?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Şeref duyduk hocam. Buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Bizi kırmadınız.
Estağfurullah.
Bu farklı bir program. Evet. Bizim her zaman sizinle yapmış olduğumuz programın çok daha farklı bir bölümü, farklı bir programı. Hocam, yurt dışına nasıl gittiniz? Oradaki burs sürecinizi bizimle paylaşır mısınız?
Tabii, ben 1983 yılında burada doktoramı tamamladıktan sonra yurt dışına daha bilgilerimi artırmak için gitmeye karar verdiğimde bursla ilgili konuları takip etmeye başladım. Üniversiteye de bunlar resmi yazıyla gelir. Hem elçiliklerden gelir, hem Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gönderilir. Milli Eğitim Bakanlığımızın bursundan evvel ben Japonya'dan gelen bir bursa başvurdum. İsmi Matsumae Bursu. 6 aylık bir burs ve aylık $3,000 ödemesi var. Doktora sonrası araştırma bursu olarak verilir bu burslar. O şekilde ona başvurdum. Başvururken de şöyle bir yol izledim. Bir bursa başvururken, genç arkadaşlar başvuracaksa onlara örnek olması için söylüyorum. Yani belgeleri tamamlayıp vererek bursa başvurmak da olabilir ama asıl
o
önemli
standart
olan,
başvuru değil mi hocam?
Asıl önemli olan orada ne yapılmak istendiği, bir projesi olup olmadığı çok önemli. Ve Matsumae Bursu Japonya'nın önemli bir bursu. Ve bu bursa başvurmak için bir proje isteniyor. Ben şöyle bir yol izledim. Önce kendim gıda kimyası çalışıyorum ve soya proteinlerine o dönem çok ilgi duymaktaydım. Onun üzerine Japonya'dan kaynakları taradığımda Ryozu Sasaki isimli bir profesörün ismini buldum yayınlardan ve soya fasulyesinin fraksiyonları ve insan sağlığı açısından önemi konusunda çalışan önemli bir dünya uzmanı. Kendisine yazı yazdım. Ben işte Türk soya fasulyelerinin ve Türk soya proteinlerinin insan sağlığı açısından ve insanlara yarayışlı açısından bir proje düşünüyorum ve bursa başvurmak istiyorum. Bana akseptans, yani kabul belgesi yollar mısınız diye güzel bir İngilizce mektup yazdım. 15-20 gün sonra bana bir mektup geldi. Ben dedi sizin projenizi çok beğendim ama benim laboratuvarımda şu anda çok yoğun öğrenci var. Yani yeni bir öğrenci alacak durumum söz konusu değil. Ancak benim aynı konuda da çalışan, bu konuya da ilgi duyan Tomohiko Mori adlı bir arkadaşımla telefonla konuştum. Siz aynı başvurunuzu Tomohiko Mori hocaya da yazın dediler. Ve onun üzerine ben Tomohiko Mori, ki benim Japonya'ya gitmeme neden olan hocamdır, ona yazı yazdım. Bana projeyi beğendiğini ve soya fasulyesiyle ilgili projenin onun laboratuvarında çalışılabileceğini, konunun önemli olduğunu yazan bir İngilizce kabul mektubu gönderdi. Ve kabul mektubu ıslak imzalı 3-4 nüsha. Şimdi daha evvel bu Matsumae Bursu'na bu belgeyle başvurdum. Direkt Japon elçiliğine. Aynı anda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bir burs yazısı geldi. İsmi Monbusho. Yani Monbusho Japon Milli Eğitim Bakanlığı Bursu. Matsumae Bursu'na evrakları gönderdikten sonra Japon Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizim ülkemizin Milli Eğitim Bakanlığı'yla karşılıklı anlaşması. Yani şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 5 tane Japon öğrenciye burs veriyor. Onlar da 5 Türk öğrenci. Yani bir nevi ortak bir burs. Yani Japon Milli Eğitim Bakanlığı ile bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak finanse ettiği bir burs. Hı hı. Ben Tomoiko Mori Hoca'dan gelen akseptans mektubuyla bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın başvuru belgelerine de aynı şekilde belgeleri doldurdum ve müracaat ettim. Matsumae bursundan henüz haber yok. Çünkü orada da bütün dünyadan başvuruları topluyorlar. Daha sonra belli bir zaman sonra karar veriyorlar. Eylül ayında Japon Milli Eğitim Bakanlığı bursuna, bizim Milli Eğitim Bakanlığımızda sınava başvuruluyor. O sınavda bizim başvuruyla ilgili toplantıya çağrıldık. Hı hı. 49 kişi başvurmuş Türkiye genelinde. Onlar bize şunu dediler ilk gün: bir tane tıptan, bir tane mühendislikten, bir tane sosyal bilimlerden, bir Japon dili edebiyatından, bir de eğitimle ilgili burs vereceklerini söylediler. Hı hı. Ve sınav günü çağırdıklarına gittiğimizde günlere böldüler. Yani 49 kişiyi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerine böldüler. Benim de başvuruma göre cuma günü sabah 9'da başvuru ve sınava, sözlü sınava girmem. Uzatmayın, pazartesi günü o sınav olduğunda arkadaşlarım içeri girdiler. Bekledim onlara ne soruluyor. Hepsine projelerinin olup olmadığını, ama hiç kimsede de bir akseptans mektubu yoktu. Girdiler, bayağı tartışmalı çıkanlar ve hiç kimseye herhalde bursu vermeyecek gibi söylemleri oldu. Aldım bilgileri. Cuma günü sabah geldim. Tabii gelirken de bu tip şeylerde önemlidir yani. Kıyafet önemlidir.
Tabii hocam.
Giyim önemlidir. Konuşma, saygı önemlidir. Onun üzerine ben normal düzgün bir kravatlı ve takım elbiseyle sınava geldim. Hem Japon elçiliğinden, hem bizim Milli Eğitim Bakanlığımızdan, hem de üniversiteden akademisyenler vardı. Hiçbirini tanımıyorum.
İnsanlar giyim kuşamlarıyla karşılanır, fikir ve düşünceleriyle uğurlanırlarmış. Hocam şimdi siz orada giyim kuşamlar karşılandınız. Arkasından o sunduğunuz proje.
Tabii ciddiye aldığım anlaşıldı. İçeri girdim. Tabii kim ne sorarsa o dille cevap veriyorsunuz. Bizim Türk akademisyenler ve Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli uzmanları soru sordular. Niye Japonya dedi bir tanesi.
Evet, asıl soru bence de buydu.
Dedim ki ben açık konuşmayı severim. Japonya'dan bir burs geldiği için Milli Eğitim Bakanlığımızla onun için başvurdum. Yani Japonya'da ayrıca ilgi duyuyor idim. Bu beni hızlandırdı dedim. Ondan sonra aynı soruyu İngilizce olarak Why Japan dedi. Japon elçiliğinden üst düzey bir diplomat sordu. Neyse ne sordularsa cevap verdim. Daha sonra konuşma hakkını Japon diplomata verdiler. Japon diplomat şunu sordu: sizin elinizde Japonya'da hangi projeyle çalışacağınıza dair herhangi bir kabul belgeniz, ona acceptance letter denir, hı hı, var mı dedi. Evet dedim ben. Cebimden hazırlamıştım zaten. 2-3 nüsa olduğu için bir orijinal nüsa, bir de fotokopisini aynı anda görebilir miyiz dedi. Yerimden kalktım. Saygılı bir şekilde kendisine hem orijinalini hem fotokopisini verdim. Çünkü onlar biliyorlar, orijinali görüp fotokopiyi alıyorlar. Orijinalin bize lazım olacağını biliyorlar. Belgeye baktı. Oturun yerinize dedi tekrar bana. Oturdum. Bu projeyi bana bir anlatın dedi. Ne yapacaksınız? Ben de projeyi hızlı şekilde anlattım. 7 dakika falan sürdü benim sınavım. Hatta, hı-hı, diğer arkadaşlar git dediler, sen 7 dakikada hiçbir şekilde şey yapmadın. Yani seni demek ki seçmeyecekler. 7 dakika. Neyse. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan haber yok. Japonya'dan da hiç haber yok. Bir gün rahmetli annem aradı telefonla. Oğlum, Japonya'dan bir mektup geldi dedi sana. Daha bizim ülkemize girdiğim sınav belli değil. Japonya'dan gelen mektup gelince tabii ben eve geldim, baktım. O kadar düzenli ki şöyle bir yazı var: 27 Eylül 1985 yılında Tokyo falanca istasyonda falanca bey sizi bekleyecek. Bütün uçak biletlerinizi alın, bütün ödemeleriniz o kişi tarafından burada yapılacak. Sonra siz yerinize yerleştirileceksiniz dendi. Tabii şimdi bu gelince heyecanlanmamak elde değil, heyecanlandık. 6 aylık burs ve aylık 3000 dolar onun bursu. Süre kısa. Daha sonra bunu ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünürken ben genelde o zaman kampüsümüz dış kapıdaydı, ziraatin içindeydi, şimdi Gölbaşı'na taşındı. Sabah 7.30 civarında bölüme gelirim. Geldiğimizde rahmetli oldu bir kaloriferci Müslüm amcamız vardı. Müslüm amca dedi ki, hocam çok uzun süre telefonunuz çaldı. Ben gittim açtım. Bir beyt size telefon numarası bıraktı. Çok önemliymiş. Gelir gelmez hocamız bu numarayı arasın dediler. Onun üzerine ben gittim. Tabii bilmiyorum, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da olduğunu da bilmiyorum. Bir numara sizi arıyor diye aradım. Hemen dedi ki, hocam müjde, Japon bursunu kazandınız. 12 yıl Japonya'da kalabilirsiniz. Yani tekrar doktora.
Muhteşem. Evet.
Onun üzerine tabii bu sefer Japon elçiliğine gittik. Hem bir burs Matsumae'yi Japonya tarafından kazandık. Kendi ülkemizin Milli Eğitim Bakanlığı ve Japon Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak finanse ettiği bu projede ne yapılacağını konuştuk. Kısa olduğu için Matsumae değil de öbürünü tercih etmemizi söylediler. Ben 1985 yılının 7 Ekim'inde gitmek için bana yazı geldi. Ama yazı gelirken de başka bir hocamızın da sınavı kazanan tıp fakültesinden, şu anda İstanbul'da görevli Profesör Doktor Necati Örmeci hocamın da belgelerini bana verdiler. Hı hı. Bu hocamızı bulacaksınız, aynı uçakta beraber gideceksiniz. Ben hastaneye geldim İbn Sina'da, hocam gastroenterolojide çok büyük uzmandır. Kapısında öyle sıra var ki hemşire hanım beni almıyor. Yani muayene olacağımı zannediyor. Zorluyorum, almıyor. Onun üzerine dedim ki ben hocayla bir görüşeceğim. İçeri 2 dakika beni aldı çünkü hoca hastası var. Dedim ki hocam nasip olursa Japonya uçağında beraber gidiyoruz. Sizle beraber gidiyoruz. İkimiz de bursu kazanmışız. Gittik sonra Osaka'ya. Asıl benim yerim Kyoto Uji. Biz Osaka'ya gittik çünkü Japonya bu tip bursla giden öğrenciler ya Tokyo'da ya Osaka'da yabancı dil, Japonca kursu alırlar. Hı-hı. Ben 6 ay süresiyle Osaka Gaida, yani Osaka Üniversitesi'nde yabancı diller yüksek okulunda Japonca eğitimi aldık. 6 ay. Yani günlük konuşmaya...
Zor muydu hocam?
Bayağı zor. Yani 3 tane alfabe var. Hiragana, katagana ve kanji. 3 tane ayrı şey var. 1000 tane kanji öğrendik. Kanji dediğimiz şekilsel şeyler. Grafik gibi tanımlar. Ondan sonra 6 ay bittikten sonra ben asıl çalışmayı yapacağım Kyoto Uji'ye. Osaka ile Kyoto Uji arası 45 dakika trenle. Her şey trenle gidiliyor geliyor. Kyoto Uji'de bu arada ilk gittiğimizde Osaka Üniversitesi'nin yurtlarında kaldık. Yurtlarda her şey çok önemli. Buradan Japonya'ya gidişimiz o zaman aktarmalıydı 36 saat. Ama şimdi İstanbul'dan bindiğimiz zaman Kyoto'ya, Osaka'ya 14 saatte gidiliyor. Biz o zaman 36 saatte gittik. Yani zorlu dönemde.
Peki hangi başarılara imza attınız orada? Neler yaptınız? Hangi çalışmalarla Türkiye'ye döndünüz?
Orada şöyle söyleyeyim. Soya proteinlerinden üretilecek değişik gıdalar üzerinde çalıştım. Şimdi tofu'yu duymuşsunuz. Soya peyniri. Evet. Onun nasıl üretildiğini yıl boyunca çalıştım. Ayrıca Japonların yapmak istediği bir bezelye jeli vardı. Eti az yiyorlardı 85'te ama daha sonra eti çok yemeye başladılar. Etin yanına jel ürettirdiler. Yani bildiğimiz kuru bezelyeden ben jel ürettim. Jeli nasıl ürettim derseniz proteince zengindir bezelye. Kuru bezelyeyi ıslattım. Sonra kuru fasulye gibi normal bir suyla ıslattıktan sonra bir ısıtarak jel oluşturdum. Bunu yemeğin yanına garnitür şeklinde hem et proteini hem bitkisel protein o şekilde. Tofu'da da şöyle bir şey. Soya fasulye ıslatılır. Ben giderken 5 ayrı soya götürmüştüm yanımda. Ülkemizde yetiştirilen ve o soyalardan peynir üretimi ile ilgili çalıştık. Tabii Türk insanının damak zevkine pek uymuyor. Orada bütün her şey soya. Yani insanlar soya fasulyesini insan proteini olarak tüketiyorlar. soya proteininde %36 soyada %36 40 protein, %18 20 de yağ bulunuyor. Bunların bütün proseslerini öğrendim. Türkiye dönüşte de üniversitede protein kimyası dersleri verdim. Orada öğrencilerimize anlattım. Tabii çok gelişti mi? Şöyle gelişemiyor. Soya proteininin çok yarayışlı olduğunu biliyoruz ama biz soya fasulyesinin o fasulyemsi tadını sevmiyoruz. Bir de hayvan yemi olarak kullanıyoruz. İthal ediyoruz biz.
Gerçi çok az bir noktada ekim söz konusu.
Ekilmiyor yani.
Ekilmiyor da.
Artırılması gerekir. Hatta bana sordular ne kadar soya fasulyesi üretiyorsunuz? 60 bin ton. 60 bin tondu o zaman. Şimdi yani biraz daha arttı. Kimler tüketiyor deyince hayvanlar tüketiyor dedim. Hayvanlar daha mı değerli insanlardan diye çok garip soru sordular.
Çok garip.
Daha sonra kültür programları oldu. Şimdi Japonların bu bursu vermesi hem laboratuvarda çalışacak istekli araştırıcılar. Ben postdoc dediğimiz yani doktoradan sonra gittim ama tekrar doktora programına kaydettiler. Neden biliyor musunuz? Öyle olursa Japon hocamıza ödenek çok fazla geliyor. Japon Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Doktoramın da büyük bir ikinci bir doktora gibi orada çalıştım. Ve bütün programlar dışında akşam mesela sizi Japon aileler çağırabilir. Ailelere gidiyorsunuz, oranın yaşamını görüyorsunuz.
Kültür alışverişi yaptınız.
Kültür alışverişi.
Peki unutamadığınız anılar var mı hocam?
Tabii mesela bir tanesi çok ilginçti. Ben istasyona geldim. 1000 yen verdim ve bir yere gideceğim. Kobe'ye gideceğim. Kobe'yi bilirsiniz. Etiyle meşhurdur. Kobe'de bir yani cuma günleri biz Kore'ye gidiyoruz. Orada Türk camisi var. Oraya da uğruyorduk. O camide şeye gideceğimiz zaman cuma günü ben 1000 yeni alete verdim. 1000 yenden sonra 460 yen bana geri para vermesi lazım. Biletimi vermesi lazım ve ben trene bineceğim. Hızlı trene Kyoto Uji'den gideceğim. Ancak aygıt arıza yaptı. Öyle bir aygıt bol para verdi ki bütün her taraf bozuk para oldu. Ben gittim dedim ki Chotto Mondai Arimas dedim. Japonca bilirim. Bir problem var burada dedim. Hemen içerideki görevli istasyondaki o bilet gişesinde görevli uçtu adeta. Şarteli indirdi. Şimdi geldiler beni tuttular. Görevliler geldi. Durun bekleyin dediler. Güzelce konuşuyorlar. Chotto matte kudasai. Birazcık bekler misiniz lütfen. Bakın hep konuşmalar böyle. Oturdular o parayı birinci kişi saydı. Geldi başka biri geldi bir daha saydı. Hepsi birbirine tutacak. 3-4 kişi saydılar. Bana tutanaklar imzalattırdılar. Ve bu cuma günü oluyor. Benim hocam da Japon Tomoyuki Mori hocamız Amerika'ya 2 günlüğüne gitmişti. Pazartesi günü geldiğimde hoca geldi bana sarıldı. Bir Japon bir yabancıya sarılmaz. Öyle bir şey olmuş ki benim yıllık bursumdan daha fazla bir para oraya para olarak akmış. Bu Türk onun bir kuruşuna dokunmadı. Bize haber verdi ve bizim için bekledi. Bunu unutamıyorum. Yani devletin...
Bunu aynı zamanda hocanıza mı iletmişler?
Hocamıza resmi yazıyla iletilmesi cuma pazartesi. Yani o kadar sistematik ve şey ki sistem iyi işliyor. Ve orada en çok şey yaptığım mesela birisi araba tamiri veya gıda konusunda çalışıyorsa gıdada soya fasulyesi çalışıyorsa et çalışmıyor. Sadece soya fasulyesi çalışıyor ama soyayla ilgili her şeyi o biliyor. O nedenle bir ihtisaslaşma var. Şöyle deniyor. Soya fasulyesini ben de bilirim ama Mustafa Bey benden daha iyi bilir. Önce onunla görüşün. Mustafa Bey eğer size verdiği bilgiler yetmiyorsa ben de ilave bilgiler olarak gireyim diye. Mesela benim hocam soyada dünyanın en büyük uzmanlarındandı. Amerika'dan yayınlar için hocama incelemesi için gelirdi. O da hoca bana verirdi. Neyse sen önce bir incele. Tereddütlü olduğun yerleri beraber tartışma. Ben önce bir dersimi çalışırdım hocayla beraber. Böylece hoca beni yayın inceleme açısından da öğretirdi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Orada en çok beni etkileyen, biz şimdi ben gıdada şey yaptım, görev yaptım. Bir proje yapılır Türkiye'de. Yani üniversitede proje yapılır. X gıda konusunda o proje verilir. Ya üniversite destekler ya da TÜBİTAK destek için verilir. Orada hakemler incelerler ve orada şey verirler. 6 ay sonra bazen red de ederler. Şimdi her sabah benim odama gelir. Ben 96 yılında aynı enstitüye bir de visiting profesör olarak davet edildim. Bu da çok önemli. Yani toplam 3 yıl gittim. 2 senesi araştırıcılar 96 yılında da geleneksel Türk gıdalarını anlatın diye direkt onlardan davet geldi. Üniversite senatosundan alınan karar gereğince ben bir yıllık öğretim üyesi olarak görevlendirildim. Benim eşim de diş hekimiydi. İzin aldık. Numune Hastanesi'nde çalışıyordu. Küçük oğlum var. Şimdi büyüdü. Amcası elinizden öper. Onu da aldık gittik. Ve o zaman traditional Turkish foods, geleneksel Türk gıdalarının hepsiyle ilgili 3 ayrı konferans verdim bir yılda. Ve aklınıza gelen, soframıza gelen her türlü yemeği yaptık. Orada sokakta çok buzdolabı bulursunuz. Herkes yeni buzdolabı alır, sokağa bırakır. 7-8 tane buzdolabı aldık. Hepsini bugün pişiriyorduk. Yarın ben sunum yapıyordum. Sunum sonunda bütün Japon meslektaşlarımız tadına bakıyordu. Her şeyi yaptık.
İlginç olan bir anı var mıydı orada?
Tabii orada ilginç bir anı. Dediler ki Türkiye'nin en iyi, en önemli gıdası döner. Sen döner yapmadın dediler. Efendim, dönerle ilgili aparat olmadığı için, bir ısıtma sistemi olmadığı için onu yapamadım ama olursa yaparım. Dediler
ki sen hamur çiz. Hocam.
Hayır, çiz dediler. Mantı yaptık zaten. Çiz dediler. Döner aparatı nedir? Çizdim. Bir ısıtıcı, bir tane döner aparatı. Buraya motorlu döner aparatı getirdiler. Ben Kobe'ye gittim. 5 kilo döner eti aldım. O kadar pahalıydı ki Japonya'da 100 gram kıyma alıyordum. Et o kadar pahalıdır. Dönerle ilgili aparatı yaptılar ve döner yaptık. Şunu söyleyeyim. Akademisyen, visiting profesör olarak çalıştığımda sabah geliyorlardı. Hocam hangi madde lazım? Ben o ara buğday proteinleriyle hamurun yoğrulması üzerinde çalışıyordum. Yani nişastanın üzerinde protein nasıl sarıyor? Bunu çalışıyordum. Ve elektron mikroskop için film alıyordum. Her gün 10 film alıyordum. Her biri $100. Yani bir ay boyunca günde $1000 onlara şeyi vardı, faturası vardı. Sadece ben faturayı imzalıyordum. Talep için geliyordu. Ben faturayı imzalıyordum, muhasebeye bırakıyordu ve onlara da ertesi gün parası veriliyordu. Bizim burada bir yıl uğraşırız proje çıkarmaya. Yani oranın devletin vermiş olduğu, akademiye vermiş olduğu araştırma, ARGE parası bizden çok daha fazla.
Peki bir kıyaslama rica etsem acaba. Neler getirdiniz, neler vardı, şimdi nasıl oldu, nasıl gelişti? Ülkemizle alakalı bütün değerler orada öğrendiklerinizle buraya aktarmaya başladınız tabii. Biz bunları çok merak ediyoruz.
Gıda kimyası konusunda bildiği, orada öğrendiğim, bana öğretilen her şeyi öğretti. Mesela soya proteinleri nasıl ekstrakte edilir, ayrılır? Soya proteinde 4 ayrı fraksiyon vardır. Bunlara kod verilmiştir. 2S, 7S, 11S ve 15S. S çöktürme, sedimentasyon kelimesinin başlığıdır. Ve bunların hangisi daha yarayışlıdır? Mesela buğday proteininde gluten vardır, glutenin vardır, gliadin vardır. Ben orada soya çalışırken bunları da çalıştım. Acaba hamur yoğrulurken nasıl bir olay oluyor? Şimdi hamur 12 dakika yoğrulur ortalama. Ve %50-51 su kaldırır bir un, Türk unları. %50 ile analiz yaparak %50 su kaldıran bir una %50 su koyduğunuz zaman 12 dakika yürüyorsunuz. Her 2 dakikada bir örnek alarak acaba nişastayla protein nasıl görünüyor? İlk başlangıçta nişastayı siyah görüyoruz. Proteini de beyaz bir kitle olarak görüyoruz. Yoğurdukça hanımlar bilir, hamur böyle pürüzsüz hale gelir. Önce böyle çok pürüzlüdür. Pürüzsüz kadife hale geldiği anda nişastanın üzerine adeta protein bir film halinde sarıyor ve o güzel hamur olur. Ondan güzel ekmek olur, güzel makarna olur. Bunları inceledik ve bunları öğrencilerime anlattım. Soya proteinini, tofu nasıl üretiliyor onları anlatmaya çalıştık. Yani gıda kimyasıyla ilgili, protein kimyasıyla ilgili bütün bilgilerimizi yüksek lisans dersinde, protein kimyası dersinde öğrencilerimle paylaştım. Fraksiyonlar nasıl ayrılıyor? Mesela şöyle yapılması lazım. Bir buğday düşünün, bir soya düşünün, ekiliyor ama belli bir yıl sonra mutasyona uğruyor, değişime uğruyor. Şöyle söyleyeyim örnekle, şu anda şu elimin röntgenini çekseler 5 parmağım var. Adet bir parmağım görünmüyorsa o artık mutasyona uğramıştır. Yeni bir çeşidin ekime girmesi lazım. Yani bunların sürekli Tarım Bakanlığı'nda da bu analizler yapılır. Bu bütün bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Gıda kimyası konusunda, özellikle protein kimyası konusunda, gıda güvenliği konusunda öğrendiğim bütün bilgileri, bir de orada özel istek üzerine hocam beni mandarin konservesi üretilir orada. Mandarinin kabuğu ayrılır, içteki dilim zarları acılık oluşturur. O dilim zarlarının nasıl alındığını bizzat fabrikaya ziyaret ederek öğrendik. Ve bir öğrencime mandarin dilim konservesi yaptırdım. Hatırlar mısınız, bazı meyve suyu fabrikaları kesecikli meyve suyu üretirler. Yani örneğin portakal suyun içinde portakal kesecikleri
parçacık görüldü. Diyoruz, evet.
İşte biz yani oradaki yaptığımız çalışmalar nedeniyle burada bunları da tartıştık. Onların da üretilmesini sağladık.
O zamanki
sağladık.
Yıllardan başladık.
O zamanki yıllardan başladık.
Hocam yani, uzun süre bir ARGE çalışması olmuş.
Tabii bütün bildiklerimizi hem sektörle paylaştık. Şimdi hala sektörle bilgi paylaşımı yapılması lazım. Sektöre aktarılması lazım. Gıda güvenliği, gıda üretimi bir sosyal sorumluluk projesi gibi. Şimdi telefon eder, hiç tanımadığım insanlar açık çektir. Hocam şu konuda bir problemimiz vardır, ne yapabiliriz? Ben onun hemen cevabını bulurum veya cevabını tam hatırlamıyorsam araştırırım, mutlaka dönerim. Yani bilgi aktarımı çok önemlidir. Bilgi aktarım öyle bir günde olacak şey değildir. Bilinenlerin kütüphanede kalmaması lazım. Onun için gıda güvenliği ve gıda mevzuatı kitabı yazdım insanların öğrenmesi için ve 5. baskısı, ilk baskılar 500 sayfaydı. Şimdi 672 oldu. En son afetlerde gıda güvenliğini ekliyoruz Mustafa Bey. Biliyorsunuz afet artık çok oluşuyor. O nedenle bütün bildiklerimizi anlattık. En önemlisi bir Anadolu evladının 2 yıl postdokla yurt dışına gitmesi ve 1 yılda Japonya'dan visiting professor olarak davet edilmesi çok önemli. Hiçbir Japon üniversitesi inanmasa, çalışacağına inanmayan birisini kesinlikle çağırmaz. Önce Türktük, sonra akademisyendik, sonra oradaki araştırıcıydık. Türklük nosyonuna hiçbir leke getirmeyecek her türlü faaliyette bulunuldu.
Hocam gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Çok mütevazisiniz. Bu konuda yani kesinlikle yüzünüze söylemek istiyorum. Ama dinleyicilerimizden şunu bilmelerini özellikle rica ediyorum ki hocam bizim daha önceki programlarımızda defalarca bizim programımıza konuk oldu ve bize güvenli gıdayla anlatmaya çalıştı. Ve biz güvenli gıdanın aşamalarını, ayrıntılarını hep sizinle paylaştık. Sağ olsun oradaki öğrendiklerini tam anlamıyla yurt dışında öğrendiklerini bize aktarmaya çalıştı ve hala da aktarmaya devam ediyor. Özel sektör kendi tecrübelerinden fazlasıyla yararlanmak için çaba sarf ediyor ama tek bir hocamız var. Kime yeteceğini de bilmiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın ve Gıda Güvenliği ve Gıda Mevzuatı kitabınız da 3. baskısıyla bendeydi. Ve imzalamıştınız onu. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Ve son bir soruyla programı tamamlayalım. Hiç kalmayı düşündünüz mü?
Ben kalmayı düşünmedim. Rahmetli annem, oğlum Türkiye'ye hizmet edeceksin, buraya döneceksin diyerek, hatta bekar gittiğimde ilk 85'te şöyle bir yüzük taktırarak gönderdi bana. Ama en son dönmeme 2 ay kala hocamız Tomoyko Mori çağırdı. Bak Nevzat, şuradaki hanımefendi sana çok ilgi duyuyor, evlenmek istiyor. Kızımızla evlenir misin? Burada da kalabilirsin. Maddi bir sorun da olmayacaktır. Üniversitede de göreve başlayacaksın dedi ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıyım. Buraya döndüm. Pişman, bazen soruluyor, pişman mısınız? Vatan için pişman olunmaz. Üzülünür. Buraya hizmet gerekir. Bu bir görevdir. Emekli de olsanız, çalışsanız da görevdir. Her söylenene cevap verilmesi gerekir. Ben gıda konusunda sosyal sorumluluk projesi olarak düşünüyorum. Gıda, kim gelirse gelsin, hani politik güçleri anlatıyorum, kim gelirse gelsin hep aynı olmak durumundadır. Ve üzerinde çalışılmalı. Gıda güvenliği çok önemlidir. Çünkü halk sağlığına direkt etki eden bir unsurdur.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Artık stüdyo konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz. Devlet bursuyla yurt dışına gitti. Orada 3 defadır çalışmalar yaptı. Türkiye'ye geldi ve Türkiye'deki bütün çalışmalarını, orada öğrendiklerini bizlere aktardı, öğrencilerine aktardı. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Programı bitiriyoruz. Programı hazırlayan Melda Alpay'dı. Program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya farklı bir konu ve farklı bir konukla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.